KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık, Genel Yetenek, Genel Kültür, 28. Kaset, 2. Yüz, Sayfa 1129. 14. 1. Sakarya Savaşı, 2. Eskişehir-Kütahya Savaşı, 3. 1. İnönü Savaşı, 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 3, 1, 2 ve 4, B. 4, 2, 1 ve 3, C. 4, 3, 1 ve 2, D. 4, 3, 2 ve 1, E. 4, 2, 3 ve 1. Bu tür soruları çözmek için olayların net tarihlerini bilmeliyiz. Sakarya Savaşı 23 Ağustos 12 Eylül 1921. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri 10-24 Temmuz 1921. 1. İnönü 6-10 Ocak 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Eğer bu tarihleri bilmiyor isek olayların oluş sırasından hareket ederek cevabı bulabiliriz. Cevap D. 15. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal'e yetkilerini 3 ay süreyle devrederek başkomutanlığa atadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmaları bastıramaması, B. Sovyet Rusya'nın savaştan ayrılması, C. İtilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi, D. Mustafa Kemal'in güçlenmesini sağlamak, E. Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilmesi. Eskişehir-Kütahya Muharebelerinde alınan yenilgi ve Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşmuş olan iki tarafı da harekete geçirmiştir. Mustafa Kemal'in başarılı olamayacağına inanan muhalif grup, onun Türk ordusunun başına geçmesini ve başarılı olamamasını istiyordu. Mustafa Kemal'i destekleyenler ise onun bizzat yöneteceği Türk ordusunun başarılı olacağına inanıyorlardı. Bu iki düşünceden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e yetkilerini 3 aylığına devrederek başkomutanlığa atadı. Cevap E. 16. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tehditlerin giderilmesi için bir takım önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis hükümeti sistemini kabul etmesi, B. İstiklal mahkemelerini kurması, C. Tekalifi milliye emirlerini yayınlaması, D. Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması, E. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarması. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini korumak için istiklal mahkemelerini açmış, Sakarya Savaşı öncesinde tekalifi milliye emirlerini yayınlamış, ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler almış, Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabine sistemini değil de meclis hükümeti sistemini kabul etmesi kendini korumaya yönelik çalışmalardan değildir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman meclis hükümeti sistemini benimsemiş, daha sonra Cumhuriyet'in ilanı ile de bugün de kullanılan kabine sistemine geçilmiştir. Cevap A. 17. 1923 sonbaharında Fethi Okyar hükümetinin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır? A. Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesine, B. Cumhuriyet'in ilanına, C. Halifeliğin kaldırılmasına, D. İstiklal mahkemelerinin kurulmasına, E. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasına. Meclis hükümeti sistemi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile benimsenmiştir. İstiklal mahkemelerinin kurulması ve Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkartılan ayaklanmaları bastırmak içindir. 1921 Anayasası'na göre hükümeti meclis kendi içinden birebir oylayarak seçiyordu. 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi içerisinden bir türlü hükümet seçememiştir. Bu gelişme Cumhuriyet'in ilanına ve ardından kabine sisteminin geçirmesine neden olmuştur. Cevap B. 18. 1. Halifeliğin kaldırılması. 2. Çok partili sisteme geçiş. 3. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. 4. Medreselerin kapatılması. 5. Dini kıyafetlerin giyilmesine sınırlama getirilmesi. Yukarıda verilen olaylardan hangisi İslamiyet'in siyasete alet edilmesini önlemeye yönelik değildir. A1, B2, C3, D4, E5. Laiklik ilkesinin en önemli özelliği, dinin siyasete alet edilmesini önlemektir. Atatürk yaptığı inkılaplarıyla bunu sağlamaya çalışmıştır. 1, 3, 4 ve 5. öncüllerde gerçekleştirilen inkılaplar, dinin siyasete alet edilmesini önlemeye yöneliktir. 2. öncülde verilen çok partili sisteme geçilmesiyle, dinin siyasete alet olmasının önlenmesi arasında bir ilişki yoktur. 19. Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla bu uygulamalar son bulmuştur? A. Tarım ticaret, B. Tarım din, C. Yönetim ekonomi, D. Eğitim hukuk, E. Din siyaset. Osmanlı Devleti son zamanlarda Avrupa ile arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak için eğitim ve hukuk alanında birçok ıslahat yapmıştır. Bu ıslahatlar ile toplumda eğitim ve hukuk alanında iki farklı uygulamalar oluşmuştur. Türkiye Devleti Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Medeni Kanunun kabul edilmesiyle eğitim ve hukuk alanındaki karmaşaya son vermiştir. Cevap D. 20. Atatürk kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir? A. Kadınlar seçilme hakkının tanınması, B. Millet mekteplerinin kapatılması, C. 1929 ekonomi bunalımı, D. Montre Boğazlar Sözleşmesi, E. Türk Devleti'nin kuruluşu. Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden değerli bir kaynak eseridir. Bu eser Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan 2. kurultayında okunmuştur. Nutuk, 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmaktadır. A, B, C ve D şıklarında belirtilen olayların hepsi 1927 yıllarından sonra meydana gelmiştir. Cevap E. 21. Aşar vergisi, 1. Ürünün az olduğu yıllarda da alınması, 2. Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da katarak almaları, 3. Bu verginin belli bir oranda alınması özelliklerini taşıyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırılan bu vergi toplama yöntemi, Atatürk ilkelerinden halkçılık ilkesine de aykırı özellikler taşımaktaydı. Bu vergi toplama yönteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesine aykırıdır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3, E. Yalnız 2. Aşar vergisi Osmanlı Devleti'nde ürün üzerinden peşin olarak alınan bir vergiydi. Bu vergi halkı çok bunaltıyor, hatta bu yüzden bazen köylü evini bırakıp kaçıyordu. Halkçılık ilkesi ise Türk halkının refah ve mutluluğunu isteyen bir ilkedir. Bu verginin ürünün az olduğu zamanlarda ve vergiyi toplayanların masraflarını da katılarak alınması halkçılık ilkesine aykırı bir durumdu. Vergilerin belli oranda toplanması ise her ülkede gerçekleşen olağan bir durumdur. Cevap A. 22. Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile devletin dini İslam dinidir maddesi anayasadan çıkarılmıştır? A. 1921 değişikliği ile, B. 1928 değişikliği ile, C. 1924 değişikliği ile, D. 1937 değişikliği ile, E. 1961 değişikliği ile. 10 Nisan 1928'deki değişiklik ile anayasadan devletin dini İslam'dır maddesi çıkarılmıştır. 5 Aralık 1934 tarihli değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tam olarak tanındı. 5 Şubat 1937 değişikliği ise devletin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı niteliklerini belirliyordu. 20 Nisan 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla kabul edilen yeni anayasa, Cumhuriyet rejimi içinde güçler birliği esasına dayandırıldı. Cevap B. 23. 1. Evrensel nitelikte olması. 2. Anayasal haklara uygun olması. 3. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi. Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinin özelliklerinden bazılarıdır. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu bu özelliklerden hangilerine uygundur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1, 2 ve 3, D. Yalnız 3, E. 1 ve 2. Atatürk'ün ileri sürdüğü ilkeler ile Medeni Kanunun özellikleri birbirleriyle bağdaşmaktadır. Atatürk ilkelerinin evrensel olma, anayasal haklara uygun olma, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme özelliklerinden her biri Medeni Kanun'a uygundur. Aykırı olan bir durumu Atatürk'ün kabul etmesi zaten düşünülemez. Cevap C. 24. 1934'te çıkarılan bir kanunla A. Hacı, Molla, Efendi, Hazret gibi unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Halifeliğin gücünü azaltmak. B. Osmanlı hanedanının etkisini kırmak. C. Modern toplumlara uyum sağlamak. D. Toplumda ayrıcalıklı olmayı önlemek. E. Laikliği yaymak. Atatürk, vatandaşların birbirine üstünlüğünün ve ayrıcalığının olmasını kesinlikle istemiyordu. Halkçılık ilkesi, halkın birbirine eşit olmasını öngörüyordu. Toplumda ayrıcalık ifade eden A. Hacı, Molla, Efendi, Hazret gibi ifadeler kaldırılarak vatandaşların birbirine eşit olduğu gösterilmiştir. Cevap D. 25. Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında Amerika ile olan ilişkilerine önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu ilişkiye önem vermesinin amacı olamaz? A. Demokratik ülkelerin yanında yer almak. B. Kendi tanıtımını yapmak. C. Batılı devletler üzerinde etkili olmak. D. Amerika'nın gücünden yararlanmak. E. Rusya ile Amerika arasında güvensizlik yaratmak. Türkiye, Lozan görüşmelerinde A, B, C, D şıklarında belirtilen hedeflere ulaşmak için Amerika ile yakınlaşmaya çalışmıştır. E şıkkında belirtilen Amerika ile Rusya arasında güvensizlik çıkarma, İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen bir gelişmedir. Cevap E. 26. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır? A. Vagonli olayının çıkması. B. Menemen isyanının çıkması. C. Şeyh Said isyanının çıkması. D. Toplumun hazır olmaması. E. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kapatılması. Vagonli olayı 22 Şubat 1933, Fransız Vagonli yataklı vagonlar şirketinde Türkçe konuşan bir memuru müdürün azarlaması üzerine çıkan olaylarda şirketin Beyoğlu'ndaki ajantası tahrip edilir. Bu olayın çok partili hayata geçilmesiyle bir ilgisi yoktur. B, C, D ve E şıklarında belirtilen gelişmeler çok partili yaşama geçirmesini geciktirmiştir. Cevap A. 27. Atatürk, Balkan İttifakı'nın yapılmasına büyük önem vermiş ve ittifakın gerçekleşmesi için çok çalışmıştır. Atatürk'ü böyle bir ittifaka yönelten gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Ege Adaları'nın silahlandırılması. B. İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikaları. C. Fransa ve İngiltere'nin yayılmacı politikaları. D. Rusya'nın Türkiye'yi tehdit etmesi. E. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Almanya ve İtalya, Birinci Dünya Savaşı'nda umdukları neticeleri elde edememişlerdir. Hitler ve Mussolini'nin iktidara gelmesinden sonra Almanya ve İtalya genişleme politikalarına yönelmiştir. Bu durumu fark eden Mustafa Kemal, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya delegelerinin katılımıyla 9 Şubat 1934 yılında Atina'da Balkan Antantı'nı gerçekleştirmiştir. Cevap B. 28. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır? A. Genel Borçlar İdaresi'nin. B. Kapitülasyonların. C. Boğazlar Komisyonu'nun. D. Kabotaj uygulamasının. E. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların. Lozan Konferansı'nda Boğazlar Komisyonu'nun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Almanya ve İtalya'nın saldırgan bir politika izlemesini fırsat bilerek Boğazlar Konferansı toplanmasını sağlandı. Bu konferansta Boğazlar üzerinde Türk egemenliği kayıtsız şartsız kabul edildi. Böylece Lozan Konferansı ile oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu'nun görevi sona ermiştir. Cevap C. 29. Türkiye ve Fransa arasındaki Hatay sorununda İngiltere'nin Türkiye'yi desteklemesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur? A. Türkiye'nin yaptığı reformlar. B. Türkiye'nin Cemiyet-i Akvam'a girişi. C. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e üye olması. D. İngiltere'nin Orta Doğu'da çıkarlarının olması. E. Türkiye'nin NATO'ya üye olması. Dış politikada genel esas kendi ülkenin çıkarlarını korumaktır. Bu alanda dünyada en başarılı devletlerden birisi İngiltere'dir. İngiltere tarih boyunca kendi çıkarları gereği bazen Türklerin yanında bazen de karşısında yer almıştır. İngiltere'nin Türkiye ile Fransa arasında sorun olan Hatay konusunda bizim tarafımızda yer alması Orta Doğu'daki çıkarlarına dayanmaktadır. Cevap D. 30. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946 yılında aşağıdaki uygulamalardan hangisinden vazgeçmekle Türkiye'deki demokratik hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır? A. Tek dereceli seçim sistemi. B. Gizli oy açık tasnif. C. Referandum. D. Meclis araştırması. E. İki dereceli seçim sistemi. İki dereceli sistemde öncelikle seçmenler seçilecek kişileri seçecek olan ikinci seçmenleri belirlerler. İkinci seçmenler de esas vekilleri seçerler. İki dereceli sistem meşrutiyetin getirdiği bir sistem olup Türkiye'de de 1946 yılına kadar uygulanmıştır. 1946 yılında çıkarılan bir kanunla bu sistemden vazgeçilip tek dereceli sisteme geçiş olmuştur. Demokrasilerde esas olan halkın temsilcilerini doğrudan doğruya seçmesidir. İki dereceli sistemde bu hak doğrudan kullanılmamaktadır. Cevap E. 31. Akdeniz bölgesinde yer alan Çukurova ve Isparta Ovası fiziki haritada farklı renklerle gösterilmektedir. Aynı bölgede yer alan bu iki ovanın farklı renklerle gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yükseltilerinin farklı olması. B. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı. C. Enlem derecelerinin farklı olması. D. Bitki örtülerinin farklı olması. E. Akarsu rejimlerinin farklı olması. Fiziki haritalarda yükselti basamakları çeşitli renklerle boyanarak gösterilir. Çukurova yeşil renk ile gösterilirken Isparta Ovası turuncu renkle gösterilmektedir. Buna göre her iki ovanın da farklı renklerle gösterilmesi yükseltilerinin de farklı olmasından kaynaklanır. Cevap A. 32. 1. Dağların denize bakan yamaçları gür bitki örtüsüyle kaplıdır. 2. Kıyıdan itibaren yükselti arttıkça geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlar görülür. 3. Yükseltinin çok olduğu yerlerde alpin çayırlar görülür. Yukarıda özelliklerinden bahsedilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Batı Karadeniz. B. Doğu Karadeniz. C. Doğu Anadolu. D. Kuzey Marmara. E. Doğu Trakya. Doğu Karadeniz'de dağların denize bakan yamaçları gür bitki örtüsüyle kaplıdır. Burada yıllık ortalama sıcaklık yüksek olduğundan denize yakın kesimlerde geniş yapraklı ağaçlar, daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçlar görülür. Yükseltinin çok olduğu yerlerde de alpin çayırlar yaygındır. Diğer yerlerde bu özellikler belirgin şekilde görünmez. Cevap B. 33. 1. Kırsal bölgelerden kentlere göçün artması. 2. Bitki türünün azalması. 3. Meraların yok olması. 4. Körfezlerin dolması. 5. Tarımsal verimin düşmesi. Yukarıda verilen olayların hangisinin oluşumunda Türkiye'de meydana gelen erozyonun doğrudan bir etkisi yoktur? A. 2, B. 3, C. 1, D. 4, E. 5. Toprak erozyonu bitki örtülünün azalmasına, meraların yok olmasına, körfezlerin dolmasına ve tarımsal verimin düşmesine yol açar. Kırsal bölgelerden kentlere göçün artmasının erozyon ile ilgisi yoktur. Cevap C. 34. Aşağıdaki yerlerden hangisi yer şekillerinin sade olmasıyla tarıma diğerlerinden daha uygundur? A. Kuzey Trakya. B. Batı Akdeniz. C. Doğu Anadolu'nun Van bölümü. D. Doğu Akdeniz. E. Batı Karadeniz. Doğu Akdeniz'de Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonların deniz içinde birikmesiyle Türkiye'nin en büyük kıyı ovası olan Çukurova meydana gelmiştir. Bu ovamız ülkemizde tarımsal faaliyetlerin en yoğun yapıldığı yerlerdendir. Kuzey Trakya, Batı Akdeniz, Van bölümü ve Batı Akdeniz'deki tarım alanları daha da dardır. Bu nedenle tarımsal faaliyetler Çukurova'daki kadar yoğun değildir. Cevap D. 35. 1. Zeytin üretimi. 2. Çay üretimi. 3. Haşhaş üretimi. 4. İncir üretimi. 5. Fındık üretimi. Yukarıda verilen ürünlerden hangisinin üretiminin sınırlı olması yalnızca iklime bağlı değildir. A. 1. B. 4. C. 5. D. 2. E. 3. Haşhaş bitkisinin sakızında tıpta çok kullanılan ilaç ve uyuşturucu elde edilir. Ayrıca tohumlarından yemeklik yağ üretilmekte ve tohumların küspesi de hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı devletin denetimi altında sınırlı alanlarda ve az miktarda yetiştirilir. Bu nedenle haşhaş üretimi yalnızca iklime bağımlı değildir. Cevap E. 36. 1. Pirinç. 2. Mısır. 3. Fındık. 4. Zeytin. 5. Ayçiçeği. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Marmara bölgesinde üretimi en azdır? A. 1, B. 3, C. 5, D. 2, E. 4. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2000 yılı verilerine göre Marmara bölgesi Türkiye'deki pirinç üretiminin %62'sini, mısır üretiminin %25'ini, zeytin üretiminin %28'ini, ayçiçeği üretiminin de %78'ini karşılamaktadır. Fındık üretiminin ise yaklaşık %18'i bu bölgeden karşılandığından doğru cevap fındık olacaktır. Çünkü en az yüzdelik oran fındığa aittir. Cevap B. 37. Ülkemizde üretilen şeker pancarının %47'sinin sağlandığı bölgemiz hangisidir? A. Marmara, B. İç Anadolu, C. Akdeniz, D. Karadeniz, E. Ege. Şeker pancarının fazla sıcaklık isteği yoktur. Ancak yetişme ve ürün verme döneminde tabandan sulanması gerekir. Türkiye üretiminin yarısına yakınını İç Anadolu bölgesi karşılar. Fazla yağıştan hoşlanmadığı için Karadeniz kıyılarında aşırı sıcak ve kurak olan Güneydoğu Anadolu'da yüksek gelir getiren ürünler bulunduğundan Ege ve Akdeniz kıyı ovalarında şeker pancarı tarımı yapılmamaktadır. Cevap B. 38. 1. Endüstride kullanılan tarım ürünleri de üretilmektedir. 2. Tarımsal üretim giderek artmaktadır. 3. Ticarette tarım ürünleri de yer almaktadır. 4. Tarımla uğraşan nüfus giderek artmaktadır. 5. Tarımla uğraşan nüfus giderek azalmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'deki tarımın bir özelliği değildir? A. 1. B. 4. C. 5. D. 2. E. 3. Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus giderek artarken tarımda çalışan nüfus giderek azalmaktadır. 1, 2 ve 3 numaralı veriler de Türkiye'deki tarımın özelliklerindendir. Cevap B. 39. Türkiye'de kesilen hayvan başına elde edilen et miktarının çok düşük olması et üretimini arttırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi et veriminin arttırılmasına bir katkı sağlamaz? A. Hayvan ıslahına önem vermek. B. Hayvancılık eğitimine önem vermek. C. Hayvan sayısının arttırılmasını sağlamak. D. Besiciliğe önem vermek. E. Kaliteli yem üretimine ve kullanımına önem vermek. Hayvan soylarını ıslah etmek, hayvancılıkla ilgili eğitime önem vermek, besiciliğe önem vermek, kaliteli yem üretimine ve kullanımına önem vermek, Türkiye'de et veriminin arttırılmasını sağlar. Kesilen hayvan sayısının arttırılması elde edilen verimi etkilemez. Cevap C. 40. 1. İzmir. 2. Çanakkale'nin Çan ilçesi. 3. Kocaeli. 4. Bozüyük. Yukarıda verilen merkezlerde bulunan endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kimya. B. Vagon ve gemi. C. Kağıt. D. Seramik. E. Dokuma. İzmir'de, Kocaeli Yarımada, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ve Çanakkale'nin Çan ilçesinde seramik sanayi gelişme göstermiştir. Çünkü bu yörelerde seramik yapımında kullanılan kil bulunur. Kilin başlıca türü olan kaolen, seramik, fayans ve porselen yapımında kullanılır. Cevap D. 41. Konfeksiyon endüstrisi aşağıdaki illerimizden hangisinde en fazla gelişmiştir? A. Kayseri, B. Denizli, C. İzmir, D. Bursa, E. İstanbul. Tekstil ve konfeksiyon sanayi ülkemizde en gelişmiş ve üretimin önemli bir kısmının ihraç edildiği bir sanayi koludur. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmekte ve onların pazarlarına dahi girebilmektedir. Böylece ülkemize çok fazla döviz girdisi sağlanmaktadır. İstanbul konfeksiyon ürünleri üretiminin en fazla yapıldığı ildir. Cevap E. 42. 1. Madenler endüstrinin ham maddesidir. 2. İhracatta madencilik en büyük paya sahiptir. 3. Türkiye'de bazı maden rezervleri dünyada ilk sıradadır. 4. Türkiye'deki seramik endüstrisi gelişmektedir. 5. Türkiye maden yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Yukarıda verilen Türkiye'deki maden ve madencilikle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? A. 2, B. 5, C. 1, D. 3, E. 4. Türkiye'nin yaptığı ihracatın %80'den fazlası sanayi ürünlerine aittir. Bu nedenle ihracatta madencilik en büyük paya sahiptir denilemez. 1, 3, 4 ve 5 numaralı yargılar Türkiye'deki maden ve madencilikle ilgili doğru bilgilerdir. Cevap A. 43. Ülkemizde nüfus yerleşim yoğunluğu bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Aşağıdaki etmenlerden hangisi nüfus dağılışını en az etkiler? A. Ulaşım kolaylığı, B. Doğal göllerin varlığı, C. İklim koşulları, D. İş imkanları, E. Turizm imkanları. Ulaşım kolaylığı, iklim koşulları, iş imkanları ve turizm imkanları nüfus dağılışını etkileyen önemli faktörlerdir. Nitekim Doğu Anadolu bölgesinde nüfusun ve nüfus yoğunluğunun az olmasında bu etmenlerin tümünün olumsuzluğu etkili olmuştur. Doğal göllerin varlığı nüfus dağılışını en az etkileyen faktördür. Örneğin Doğu Anadolu'da doğal göller fazla olmasına rağmen nüfus azdır. Cevap B. 44. 1. Menderes Havzası, 2. Karadeniz Ereğlisi, 3. Gemlik Körfezi, 4. Zonguldak Yöresi, 5. Taşeli Platosu. Türkiye'de nüfus yoğunluğu kıyı bölgelerimizde iç bölgelerimizden daha fazladır. Bu bilgiye uymayan kıyı yöremiz yukarıda verilenlerden hangisidir? A. 3, B. 5, C. 4, D. 1, E. 2. Türkiye'de karstik yapının yaygın olduğu yerlerde yağışın fazla olmasına karşın yer altına sızmanın çok olması, yer üstü sularının zayıf olmasına yol açar. Bu nedenle böyle yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. Taşeli Platosu bu konuda verilecek en iyi örnektir. Menderes Havzası'nda, Karadeniz Ereğlisi'nde, Gemlik Körfezi'nde ve Zonguldak Yöresi'nde nüfus yoğundur. Cevap B. 45. Aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin geçtiği bölgelerin yerleşim ve endüstrileşmesi dikkate alındığında kirlilik oranının en az olması beklenir. A. Kızılırmak, B. Sakarya Nehri, C. Susurluk Çayı, D. Aras Nehri, E. Menderes Nehri. Kızılırmak, Sakarya Nehri, Susurluk Çayı ve Menderes Nehri çevrelerinde sanayi faaliyetleri yaygındır ve tarımsal faaliyetler de gelişmiştir. Buna bağlı olarak buralarda nüfus yoğundur. Bu nedenle bu akarsuların çevrelerinde kirlilik oranı fazladır. Aras Nehri Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Bu bölgemizde sanayi faaliyetleri fazla yaygın değildir. Bu nedenle Aras'ın çevresinde kirlilik oranı da azdır. Cevap D. 46. Türkiye'nin yer şekilleri dikkate alındığında Karadeniz ile iç bölgeler arasında demir yolu bağlantısı çok zor olmasına rağmen bu bağlantı iki noktadan sağlanabilmiştir. Bu bağlantı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Samsun Ordu, B. Ereğli Sinop, C. Samsun Trabzon, D. Trabzon Ereğli, E. Zonguldak Samsun. Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığından kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zordur. Bölgedeki demir yolu hattı kıyıda yalnızca Zonguldak ve Samsun'a ulaşabilmiştir. Diğer kıyı illeriyle iç bölgeler arasında demir yolu ulaşımı yoktur. Cevap E. 47. 1. Nüfus yoğunluğunun fazla olması. 2. Sanayinin gelişmiş olması. 3. Dış bağlantıları açık olması. Yukarıda verilenler dikkate alındığında İstanbul ve İzmir limanlarının diğer limanlarımızdan daha fazla gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. İstanbul ve İzmir limanları ülkemizdeki en büyük limanlardır. En fazla ihracat ve ithalat bu limanlardan yapılır. Bu illerde sanayinin gelişmesi ve dış bağlantıları açık olmaları limanların gelişimini kolaylaştırmıştır. Bu limanların gelişmelerinde nüfus yoğunluğunun etkisi diğerlerine göre azdır. Cevap A. 48. 1. El sanatlarının gelişmiş olması. 2. Hristiyanlığa ait kiliselerin bulunması. 3. Yeraltı şehirlerinin bulunması. 4. Çok sayıda termal tesislerinin bulunması. 5. Tanıtımının çok iyi yapılması. Yukarıda verilenlerden hangilerinin Ürgüp Göreme yöresinin turizminin gelişmesinde katkısı en azdır? A. 1 ve 4, B. 4 ve 5, C. 1 ve 5, D. 2, 3 ve 5, E. 1, 2, 4 ve 5. Ürgüp Göreme yöresinde yeraltı şehirlerinin bulunması, el sanatlarının gelişmiş olması, Hristiyanlığa ait kiliselerin bulunması, turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 4. ve 5. bilgiler bu yörede turizmin gelişmesine fazla katkı sağlamaz. Cevap B. 49. Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir? A. Savunma, B. Cebri saldırı, C. Meşru müdafaa, D. Zor kullanma, E. Gayrimeşru müdafaa. Bir kimse malına ve canına karşı hukuka aykırı bir şekilde saldırı olması halinde haklarını korumak için karşı koymak durumunda kalabilir. Bu duruma meşru müdafaa denir. Cevap C. 50. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler? A. Halk oylaması, B. Gen soru, C. 2 dereceli seçim, D. Seçim, E. Güven oylaması. Türkiye Cumhuriyeti'nde yöneticiler seçimle belirlenmektedir. Halk oylaması, referandumda denilen bu durum, anayasa değişikliklerinde ve meclisin karar verememesi durumunda gündeme gelir. Gen soru, meclisin hükümeti denetleme yollarından biridir. 2 dereceli seçim, Türkiye'de 1946 yılına kadar uygulanan bir seçim yöntemidir. Güven oylaması, hükümetin göreve başlamak için meclisten onay almasıdır. Cevap D. 51. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Birleşmiş Milletler'de veto hakkı vardır? A. Almanya, B. Japonya, C. İspanya, D. Hollanda, E. Çin. Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip 5 daimi üye vardır. Bunlar Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'dir. Cevap E. 52. 1. 1921 Anayasası'nda 1924'te yapılan değişiklikle. 2. 1924 Anayasası'nda 1928'de yapılan değişiklikle. 3. 1924 Anayasası'nda 1946'da yapılan değişiklikle. 4. 1924 Anayasası'nda 1937'de yapılan değişiklikle. 5. 1961 Anayasası'nın kabul edilmesiyle. Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi anayasada yer almaya başlamıştır? A. 4, B. 2, C. 5, D. 1, E. 3. 1928'de uygulamada olan 1924 Anayasası'nda yer alan din hükümlerinin uygulanması ile ilgili madde anayasadan çıkarılmıştır. Böylece anayasanın laikleşmesi yolunda ilk adım atılmıştır. 1937'de ise 1924 Anayasası'nda değişiklik yapılarak Atatürk'ün belirlediği 6 temel ilke anayasaya konmuştur. Bu ilkelerden biri de laikliktir. Cevap A. 53. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır? A. Özel hayatın gizliliği hakkı, B. Sendika hakkı, C. Din ve vicdan hürriyeti, D. Haberleşme hakkı, E. Seyahat hakkı. 1982 Anayasası'nda özel hayatın gizliliği, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme, seyahat etme hakları kişisel haklardır. Bu nedenle bu haklar 1982 Anayasası'nın kişi hakları ve ödevleri bölümünde yer almıştır. Sendika hakkı ise bir kişi değil, ekonomik açıdan birçok kişiyi ilgilendirdiğinden Anayasa'nın sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır. Cevap B. 54. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden değildir? A. Bakanları denetlemek. B. Başbakanı denetlemek. C. Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek. D. Kanunları gerektiğinde değiştirmek. E. Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gen soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması gibi yollarla hükümeti, dolayısıyla başbakanı ve bakanları denetleyebilir. Kanunları yapmak veya değiştirmek, hükümetin sunduğu bütçeyi kabul etmek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel görevleri arasındadır. Kanunların iptali için yapılan başvurular ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil, Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlanır. Cevap C. 55. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticilerden değildir? A. İl Genel Meclis Üyeleri. B. İl Özel İdare Meclis Üyeleri. C. Belediye Meclis Üyeleri. D. İl Özel İdaresinin Doğal Başkanı. E. Muhtarlar. İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdare Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile muhtarlar doğrudan halk oyuyla seçilirler. İl Özel İdaresinin Doğal Başkanı validir. Valiler seçimle değil atama ile belirlenir. Cevap D. 56. 1. Tarım sektörü. 2. Hizmet sektörü. 3. İmalat sektörü. 4. İnşaat sektörü. 5. Sağlık sektörü. Yukarıda verilen istihdam alanlarından hangileri kalifiye olmayan iş gücünün en fazla istihdam edildiği sektörlerdir? A. 1 ve 3. B. 2 ve 4. C. 2 ve 3. D. 4 ve 5. E. 1 ve 4. Belli bir mesleki konuda gerekli eğitimi almış olan kişilere kalifiye eleman denir. Hizmet, imalat ve sağlık sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu için belli bir eğitim alma gerekliliği vardır. Kalifiye olmayan iş gücünün en fazla istihdam edildiği alanlar ise belli bir eğitim gerektirmeyen inşaat ve tarım sektörüdür. Cevap E. 57. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır? A. Rusya. B. İsviçre. C. Belçika. D. Hollanda. E. Macaristan. Dünyanın en gelişmiş ve zengin ülkeleri tarafından oluşturulmuş olan birlik içinde yer alan ülkeler Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada, İtalya ve Rusya'dır. Cevap A. 58. Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır? A. Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı. B. Cumhurbaşkanı. C. Başbakan. D. Üçlü kararname ile. E. Bakanlar Kurulu kararıyla. Üniversiteler tarafından seçilen 6 kişi rektör adayı olarak YÖK'e gönderilir. YÖK bu sayıyı 3'e indirerek Cumhurbaşkanı'na gönderir. Cumhurbaşkanı da bu 3 kişiden birini rektör olarak atar. Cevap B. 59. Türkiye Cumhuriyeti'nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmalar arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir? A. Hazine Müsteşarlığı. B. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. C. Rekabet Kurumu. D. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı. E. Sermaye Piyasası Kurumu. Serbest piyasanın rekabet kurallarına uygun bir şekilde işlemesi için gerekli çalışmaları yapma rekabet kurumuna aittir. Cevap C. 60. 1982 Anayasası'na göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir? A. Cumhurbaşkanı. B. Bakanlar Kurulu. C. İçişleri Bakanlığı. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi. E. Anayasa Mahkemesi. Bir yerin il olabilmesi için hükümet ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öneride bulunması gerekir. Önerilen yerin il olmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Cevap D. Genel kültür çıkmış soruları 2001 Genel Kültür Sınavı cevap anahtarı. 1A, 2E, 3B, 4A, 5D, 6A, 7A, 8A, 9C, 10B, 11D, 12D, 13C, 14C, 15D, 16A, 17C, 18C, 19D, 20E, 21E, 22E, 23A, 24B, 25E, 26C, 27B, 28D, 29D, 30E, 31C, 32A, 33B, 34E, 35D, 36A, 37E, 38D, 39B, 40D, 41C, 42E, 43B, 44E, 45A, 46D, 47A, 48B, 49B, 50C, 51E, 52C, 53D, 54B, 55E, 56A, 57C, 58C, 59A, 60D. 2002 Genel Kültür Sınavı cevap anahtarı. 1E, 2D, 3C, 4B, 5A, 6E, 7D, 8A, 9C, 10B, 11B, 12B, 13D, 14D, 15D, 16D, 17C, 18B, 19A, 20B, 21C, 22D, 23E, 24A, 25B, 26C, 27D, 28E, 29A, 30E, 31A, 32D, 33E, 34D, 35C, 36B, 37A, 38E, 39D, 40C, 41B, 42A, 43B, 44C, 45E, 46D, 47E, 48A, 49E, 50A, 51B, 52C, 53C, 54D, 55E, 56D, 57A, 58C, 59D, 60E. 2003 Genel Kültür Sınavı cevap anahtarı. 1B, 2A, 3C, 4D, 5E, 6A, 7B, 8C, 9D, 10E, 11A, 12B, 13C, 14D, 15E, 16A, 17B, 18B, 19D, 20E, 21A, 22B, 23C, 24D, 25E, 26A, 27B, 28C, 29D, 30E, 31A, 32B, 33C, 34D, 35E, 36B, 37B, 38B, 39C, 40D, 41E, 42A, 43B, 44B, 45D, 46E, 47A, 48B, 49C, 50D, 51E, 52A, 53B, 54C, 55D, 56E, 57A, 58B, 59C, 60D. Genel kültür deneme sınavları. Deneme sınavı, sınav 1. 1. Budist manastırları, 2 Orhun yazıtları, 3 Gevher Nesibe Darüşşifası. Yukarıdaki eserlerden hangileri Uygurlar dönemine aittir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Cevap A. 2. Türkler hakimiyetleri altına aldıkları her yerde dini, fikri, sosyal ve ticari amaçlı sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Anadolu'da Türklerden kalan 1. Bedesten, 2. Darüşşifa, 3. Kervansaray, 4. Külliye. Eserlerinden hangileri ticari amaca yönelik olarak yapılmıştır? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 1 ve 3, D. 2 ve 4, E. 3 ve 4. Cevap C. 3. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin devletin başına geçirilmesi kabul edilmiştir. Bu durum 1. Şehzadelerin sancağa çıkmasının engellenmesi, 2. Kardeşler arasında taht kavgalarının azalması, 3. Avrupa tarzında ıslahat hareketlerinin başlaması sonuçlarından hangisine yol açmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Cevap B. 28. kaset 2. yüzyılın sonu.